Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül. Bugün sizlerle gerçekten aslında girişimcilik dünyası için ilginç olabilecek bir konuşma yapacağımızı tahmin ettiğim sevgili Emre Sokullu ile beraberiz. Hoş geldin öncelikle.
Hoş bulduk.
Bir taraftan düşünüyorum şimdi, mutlaka bilmeyen çok izleyicimiz var ama ismen bile, ama mutlaka senin aslında bu internet içerisinde yer alan ve girişimleri az çok takip edenler için mutlaka bilecekleri, hatta kitabında yazdığın Groups, gru.ps olarak da söylemiş olalım ki en azından izleyenler, ki alt tarafta da bir yerde mutlaka yazarız onu. Öncelikle kitap Groups'un hikayesini anlatıyor. Bu yüzden hoş geldin. Bunu anlatmak üzere aslında seni davet etmiş olduk ama bir taraftan şimdi ben seni biliyorum. Şimdi söylesem kendini çok tanıtmayacaksın. Bence kitapta güzel, süper bir özet var seninle ilgili. Ben hemen onu okumak istiyorum izinle. Evet, Emre aslında 1983 İstanbul doğumlu ve Galatasaray Lisesi mezunu. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eğitimini yarıda bırakarak Türkiye'nin globali açılan girişim sermayesi destekli ilk girişimi olan Groups'u kurmuştur diyor. Çok kısa bir özet tabii bu. Bundan çok daha fazlası olduğunu biliyorum. Fazlasını seni söylemeyeceğini bildiğim için daha da seni sıkıştırmayacağım. Ama mutlaka isteyenler şöyle bir küçük bir internet stalk yapabilirler. Bir webde bir bakabilirler duruma. Bu öncelikle tabii Groups nedir desem, yani nereden çıktı? Hiç bilmeyen için, bugün için, çünkü artık birçok örnek var. Bunu sen de daha önce konuştuk ama Groups'un bir hikayesini anlatırsak, zamanına göre de hikayesini anlatırsak, tabii, zannediyorum seyircilerimiz için de daha kolay anlaşılması kolay bir konu olacak. Ve sonra da kendilerine girişimci olmayı düşünen veya bir yola çıkmayı düşünenler için burada yollar bulabileceklerini, o yola çıktıklarında başlarına neler gelebileceğini, ne gibi zorluklarla karşılaşabileceklerini de göreceklerini tahmin ettiğim bir konuşma olacak. Ama senden bir hikayeyi bir alalım. Neydi tabii Groups?
Tabii. Groups 2005 yılında benim başladığım, üniversitede okurken o sıralarda başlattığım bir internet girişimi. O sıralarda benim bir Linux üzerine çalışmalarım vardı. Bu Pardus'un hani çok parladığı dönemlerde bizim de TürkX adında bir projemiz vardı.
TürkX.
O da hani Türkiye'de hani meşhur bilgisayar dergileriyle dağıtılan bir hani
girişim
girişim demiyorum çünkü kar amacı gütmeyen bir yani çok bir oluşumdu diyelim daha doğrusu.
Tam da aslında o açık açık kaynağa uygun bir şekilde ve hani burada girişsin diye hayata geçirilmiş bir olaydı. Bence çok da önemliydi gerçekten.
Sağ ol. Ve aynen bütün Türkçe dilleri destek, yani Türkiye dilleri destekliyordu. Sadece Türkçe değil, aynı zamanda Azerbaycan dili, Kazak dili vesaire hepsi ne destekleyen bir çalışmaydı. Ama o sırada tabii hani bir yandan üniversitede okuyorum ve hani ticari olarak ne yapabilirim diye düşünürken bütün hani ihtimalleri tabii değerlendiriyorum o sıralarda. Hani yazılımla ilgili olarak ve en büyük fırsatın sosyal ağlarda olduğu kanısına vardım. Tam da bu arada o sırada ben Princeton Üniversitesi'ne gelmişim Amerika'da ve hani Princeton'da staj yapıyordum.
Çok
Amerika hani o sırada bulunduğum sırada da Princeton'daki o ortamdan da çok hoşlandım. Dedim ki hani yapacaksam da globalde olsun. Yani TürkX'de zaten hani globale biraz çıkmaya başlamıştı.
Tabii evet doğru.
Çünkü baktık Slashdot'ta vesaire hani o zamanın önemli.
Bilmeyenler için Slashdot tabii çok önemli bir yayın gerçekten. Hı-hı. Yani şimdi olduğundan o zaman çok daha önemli bir yayındı bu arada.
Aynen. O zamanlar yani bir numara
çok doğru hani tabii. Biz mesela haberleşince o zamanlar PC Magazine, Chip, işte IT Business Week dönemi benim. O dönemde mutlaka Slashdot'a bakıp ne var ne yok, ne olmuş dediğimiz yer, baktığımız yer orasıydı. Sen orada aslında bu konuyla yer aldın zaten.
Simple KD alt projemizle aynen. Ve TürkX'de hani globalde de bir zaten hani bir momentum kazanıyordu. Ama dediğim gibi hani ticari bir orada bir gelecek göremediğim için diğer alternatifle değerlendiriyorum. Fırsatında dediğim gibi sosyal ağlarda hani o sırada tabii sosyal ağ kelimesi yok.
Evet onu diyecektim hani, sosyal ağ yok
sadece,
değil mi?
Aynen o kelime yoktu ama şey görüyorduk yani hepimiz o Google yeni borsaya açılmıştı, inanılmaz hisseleri artıyordu. O contextual advertising dedikleri o reklam modelinin ne kadar başarılı olduğunu herkes görmüştü. Hani bunu nasıl başka bir alana uygulayıp daha da contextual, daha da böyle hedefli reklamlamanın yapılır diye düşünürken aslında bir sosyal ortamı oluşturmanın online'da mantıklı olabileceğini hani düşündüm. O sırada da sosyal ortam dediğimiz tabii ki hani mevcutta neler vardı? Yahoo Groups vardı en başta.
Evet, doğru.
Ve hani benim oradaki düşüncem hani Yahoo Groups'u eğer ki Yahoo Groups'un ne kadar geride kaldığını görüyordum. Ve o sıralarda daha yeni Ajax teknolojisi vesaire gibi böyle daha web 2.0'ın daha yeni başlangıcı.
Evet.
Hani buna göre bir şey yaparsak başarılı olur diye düşündüm. Sene tabii daha 2005.
Çok güzel. Evet, seneyi söylemek önemli değil. Doğru söylüyor. 2005'ten bahsediyoruz.
Evet, daha Facebook'un da...
Çok güzel.
Hatta hatırlıyorum, tam o Princeton'daydım. Bana orada tanıştığım bir arkadaşım şey dedi. Vietnam asıllı bir Amerikalı o da. Dedi ki ya Facebook, hani hiç bakmadım bile ama Facebook diye bir şey var işte, şey yapıyoruz hani, dosya atıyoruz falan, o şekilde kullanıyorlarmış onlar da o sırada. Hani falan dedi, ben öyle gördüysem görmüşümdür ama hiç böyle hani şey içeriğini falan görmedim. Sadece kulak aşinalığı hani oldu ama.
Ama o daha, ortamlarda bu demek ki konuşuluyor yani.
Yani üniversite ortamımızda da Princeton'da, o da bir Ivy League. Hani daha o zaman orada da muhtemelen yeni açıldığını düşünüyorum Facebook'un. Hani o zaman hani daha aynen sosyal medyanın şey olduğu zamanlar. Tabii revaç şey olduğu zamanlar. Hani,
konuşuldu ama böyle MySpace
belki. MySpace Amerika'nın en ünlüsüydü. Hani onu da görmemiştim. Sadece görüyordum böyle yani duyuyordum ve web sitesine karşılaşıyordum böyle. Hani hiçbir arkadaşım yoktu MySpace'de ama hani böyle karşılaşıyordum. Renkli renkli web sayfaları falan, bu ne falan oluyordum. Böyle çok anlamsız, çok çirkin geliyordu bana. Ama dediğim gibi Yahoo Groups'ta bir fırsat gördüm ben. Yahoo Groups'u bir sonraki adımla olabileceğimizi düşündüm. Ki o sırada Yahoo da çok satın almacı bir firmaydı. Belki hatırlarsın.
Hatırlıyorum. Almıştı, doğru. Doğru. Satın o güçle almıştı. Beraber evet.
Aynen. Aynen.
Bazen öketti ama.
Aynen. Aynen. Ama hani orada ben exit olarak da hani tabii. Adını koymasam da exit kelimesi tabii.
O zaman değil mi? Evet. Yok. Çok güzel.
Ama hani exit olarak da hani bunun Yahoo Groups'un Yahoo tarafından satın alabileceğini düşünüyorum. Bu şekilde aslında ben projeye başladım. Groups'u hani dediğim gibi Yahoo Groups'u daha sosyal ile birleştiren bir proje. Adı da böyle o sırada denk geldi açıkçası. Baktım ne var ve ne yok diye. Groups.ps'li.
Evet. Sonra.ps. Nedir bu .ps?
.ps Filistin tabii.
Filistin
Aynen aynen. Domain hack deniyorlar Filistin, buna. Evet. Çünkü bir kelimeyi olduğu gibi kullanıyorsun. Groups kelimesi.
Çok güzel. Domain hack, evet.
Sonunu .ps koyunca da
groups oluyor da. Evet.
Bir şekilde. Aynen.
Çok iyi, evet. Ya bugün o şeyleri görüyoruz. Böyle örnekler var artık işte. Groups.istanbul diyelim ki mesela. Hı-hı. Böyle şeyler var ama bu tam dediğin gibi o dönem için özellikle çok kıymetli. Hı-hı. Yani birincisi zaten 4 harfli bir şey de alıyorsun. Hı-hı. Ve FSL'e birleşince çok iyiymiş. Peki bu tabii bu arada ilginç yani onu.
Aynen, tabii o zaman bilmek de mesela. Evet. Motive etti beni tabii yani hani o sırada.
Adı da çok iyi bulduk. Çünkü isim çok önemliydi. Özellikle eskiden daha da önemli. Şimdi de önemli ama eskiden o dönemlerde ulaşmak anlamında, çünkü şimdiki gibi böyle bir sosyal medyanın da varlığı da olmadığı için yani insanlara kolayca kendini duyurabilmek ve yayılabilmek, özellikle yurt dışında da çünkü Türkiye'den çok yurt dışıyla ilgili bir hikaye var burada, değil mi?
Aynen aynen. Zaten ondan sonra da orada büyüm açtı. 3 sene bootstrap ettim şirketi. Yani kendim finanse ettim ve tamamen hani İngilizce one man shop dedikleri şekilde, yani aslında tamamen benden ibaret bir şirket durumundaydı. Hani bazen bazı arkadaşlarımdan yardım alıyordum tasarımla ilgili, öyle böyle ilgili, ama hani tamamen kendi kendimi finanse ettiği ve hani fena da büyümeyen aslında. Buna rağmen hani 100 bin aylık tekil ziyaretçi noktasına gelmiş 2008'e geldiğimizde bir girişimdi. Ama hani tabii yani hayatım tamamen bununla geçiyordu. Yani bütün 7-24 bunu düşünerek geçiyordu.
100 bin tekil girişimci, ziyaretçi 2008 yılı.
2008, evet.
Çok iyi.
İyi,
çok iyi. Çok iyi, çok
iyi. İyiydi ama hani tabii yani daha da büyümesini istiyordum ben. Yani bunun çok
yani şu yüzden global bir marka olacağını inanıyordum. Yani internet penetrasyonu, kullanım penetrasyonu bugünküne göre çok daha düşük. Çok yani. Daha. O yüzden inanılmaz bugün rakamlar yani, aslında.
Aslında iyi.
Hani tabii,
iyi
tabii, zaman, tabii. Yani o yüzden o dönem için devasa bir işten bahsediyoruz aslında. Aynen. Evet.
Hani ama tabii dediğim gibi benim hedefim o sırada bunu Google gibi bir şey yapmak olduğu için, hani çok büyük bir şey yapmak olduğu için hani biraz delice bir cesaretle daha da büyümesini istiyordum. Tam o sırada böyle yatırımcılarla vesaire Amerika'da zaman geçiyordum. O sırada bir hatta bir part-time iş bulmak zorunda kaldım kendi kendimi finanse ettiğim için.
Hem bununla uğraşıyordum de.
Bir yandan da aynen aynen. Ama o da çok değerli oldu benim için. Çünkü çok şey öğrendim. Çok etkinliklere Amerika'da girdim, çıktım, bir network edindim vesaire. Ondan sonra yani oradaki o da güzel bir fırsattı yani. Ondan sonra 2008'e geldiğimizde aynen Türkiye'deki ilk VC yapısıyla
yani Türkiye'de kurulan venture capital evet,
yani yatırım sermayesi.
Evet, yatırım sermayesi.
Bir şeyimiz oldu. Beraberliğimiz oldu. Yani onlar bizi desteklediler ve ondan sonra da Groups 2 yatırımını aldı ve çok büyümeye başladım. Yani ben de artık hani bir takım kurup buna dedike edebilmeye başladım.
Ben bile rahatladım şu an anlatırken.
Aynen. Dedike edebilmeye başladım ve ondan sonra 2010'a geldiğimizde artık her hafta TechCrunch'ta, GigaOm'da vesaire duyurulan
bir şekilde adı geçen
Yahoo News'da aynen şey yapan haberleri yapılan aylık 8 milyon tekil ziyaretçi sayısına ulaşmış 12 milyon üyesi olan ve hakikaten artık reklamcıların kapımıza dayandığı o sıralar Facebook'tan oradan buradan sürekli şeylerin rezümelerin gönderildiği hani bir site haline aldı. Yani gerçekten çok trafikli, yüksek trafikli bir siteydi ama tabii böyle söylüyorum ama hani böyle parlak yani o sırada benim yaşadığımda ayrı bir dert çünkü o sırada sadece siteyi ayakta tutmak büyük bir dertti. Yani sitenin ölçeklenebilirlik sancıları vardı çok ciddi olarak. Bugün hani herkes bu bulut teknolojileri kullanarak hani bu trafikleri kolay kolay
yönetebiliyor.
Ama o sıralarda bu teknolojiler olmadığı için bu teknolojiyi bizim icat etmemiz. Yani icat etmesek bile bunları ilk defa bizim uyguluyor olmamız gerekiyor.
Bir şekilde implement etmeniz gerekiyor.
Aynen kendi bulut teknolojimizi yani bir nevi oluşturuyorduk. Kolay değildi ve bunu çok ufak bir ekiple yapıyorduk bu arada. Yani çünkü
verimlilik esas hedef. Yine yatırımdan yani.
Yani gene az bir yatırım var aslında bakarsanız.
Ölçeklenebilirlik çok zor bir konu gerçekten değil mi? Zor. Yani hani fikir çok güzel olabilir ama ve hani o, ama pratiğe dökülürken o büyüme süreci çok sancılı geçiyor anladığım kadarıyla. Bu senin söylediğin de tam da ona işaret ediyor.
Aynen yani biz hani şunu yakalamıştık. Product market fit dedikleri ki o da büyük bir sancıdır startuplarda. Yani pazar ürün fiti. O zamana kadar çünkü büyüyemezsiniz genelde. Hani bir ürün yapmışsınızdır ama ürün kimse tarafından kabul görmez. Biz o noktayı fazla fazla açtık. Yani artık pazarda çok iyi ilgi bindi, gören bir kabul ürünü aldı. Bu da, çünkü o da ayrı bir ölçeklenebilirlik. Ondan bahsediyorum. Bizim takıldığımız nokta teknik ölçeklenebilirlik.
Evet.
Ve o da gerçekten o sırada zor bir durumdu. Bugün hani bulut ölçeklenebilirlik kolay bir şey ama.
Tabii canım değil mi? Cloudflare ile hemen.
Aynen.
Ya da bunun gibi şeylerle hemen.
O yüzden ben hatta bununla ilgili zamanında ben bir blogda da yazı yazıyordum. Redrive Web adında. Şey demiştim. Amazon'un hani bu bulut şeyini icat eden hani nispeten
doğru tabii
olduğu için
evet.
Büyük bir şey olduğunu, fırsat olduğunu ve hani Google kadar bir gün büyüyebileceğini o yazıda yazmıştım ki o sırada 3/4'te biri, 5'te biri falan hani boyutundaydı şeyin Google'ın Amazon. Bugün hakikaten baktığımızda ikisi de aynı değerde ki ben o yazıda hakikaten diyordum yani ikisi aynı değere ulaşacaktır.
Yine jackpot yani, olmuş orada da evet.
Aynen, jackpot
süper,
oldu,
süpermiş.
Ve hakikaten dediğim gibi o dertler üstünde uğraşırken bir şekilde şey yaptık. Yani orayı atlattık hani teknik ölçeklenebilirliği atlattık ama yani çok şey zorlukları yaşadığımız dönemler oldu. Özellikle hani finansal anlamda para bulup hani şirketi döndürmek. Çünkü henüz reklam modelinin daha tam oturmadığı hani dönemler. Hani reklamı bırakın şeyin çok pahalı oldu. Band genişliğinin video sunumlarının çok pahalı oldu ve para erişmenin de çok zor olduğu dönemler o sıralarda. Hatırlarsınız 2011'den bahsediyorum. O sıralarda Facebook bile hatırlıyorum 250 milyon dolar bulması gerekiyordu ve son anda onlara Bill Gates kişisel olarak bir şey yaptı. John Smith atmıştı. Ondan sonra da Bill Gates'ten sonra da bir sonraki yatırımlarını da şeyden buldular. Çok çok zorlandılar ve Singapurlu bir yatırımcı vardı oradan ve Rusya'dan şeyden buldular. DST'ydi sanırım anlaştığım. Yani oralardan bulabilirler. Yani Amerika içinde para bulmaları çok zordu. Facebook'un
İnanılmaz.
Bile.
O dönemde bile.
Yani 2011 evet. Çünkü o sıralarda 2008 krizinden sonraki yıllar teknolojiyle ilgili bravo. Facebook gibi bir örnek yok. Google örneği var ama hani Facebook örneği hani borsada başarılı olmuş bir örnek yok. O yüzden zor gerçekten o anlamda çok zordu. Dediğim gibi biz de zorlandık ama sonrasında şey yaptık ne derler tam istediğimiz boyutta olmasa bir yatırım bulduk. Ama o yatırımla istediğimiz hedefleri tam anlamıyla tutturamadık. Bu kitapta zaten biraz
bunun hikayesini anlatıyor.
Sonrasında işte karlı hedefleyen bir şirket haline geldik. Ama tabii biraz sıkıcı hale geldi çünkü abonelik modeline dönmüştük. Ki hani ben bunu biliyordum ama hani bunu yapmak zorunda kaldım. Mecburiyetinde kaldım. Aboneliğe geçmek. Ama hani bugün bile biliyorsunuz daha dün Facebook anons etti. İlk defa önümüzdeki sene Avrupa'da sadece abonelik modeline başlatacaklar.
Evet,
ki
evet,
o da
evet,
opsiyon
bravo,
olacak.
Doğru.
Belli bir yaşına. Yani bunlar bugün daha yeni yeni konuşulan şeyler. Biz onu bundan daha Stripe vesaire altyapılarının olmadığı 10 sene önce yapmaya çalıştık ve
çok
kolay olmadı
gerçekten.
Ama ona rağmen de aslında noktasına ulaşmıştık.
İlerledi.
Karlılık hani noktasına ulaştık. az bir trafikte de olsa çok daha az, yani 8 milyon aylık tekil ziyaretçilerden 500 bine düştüğümüzü o dönem içinde, 2015'e kadarki evet. dönem içinde tabii deneyimsedim. O çok tabii
muhakkak bu deneyim olmadan olacak bir şey değil bu arada yani.
Ama evet. tabii hani kaptan olarak da terk edemedim gemiyi ve hani sonuna kadar götürmek için.
Bravo.
Öyle bir deneyim. Yani evet. Bu kitapta da aslında işte
bunun detaylarını
çıkıştığıyla evet. aynen bu hikayeyi biraz şey yapmaya çalıştım.
Yani evet bugün öyle de olsa bugün anladığım kadarıyla bu dertlerin farklı sıkıntılar yine var. Yani ama demek ki bugün bu hikaye olsa ya da bugünün teknolojileri elinin altında olsa çok daha kolay bir şekilde aslında ilerleyebilirdi ama şimdi senin söylediğin konuyla da güncel de bir konu. İşte Facebook, Instagram'ın ücretli olması, abonelik usulü olması, Google'daki işte bu şey servislerinin, cloud servislerinin işte şu kadar veri fotoğraflar kullanıyorum. Onun daha önce ücretsizken şimdi artık onların da aylık abonelik, yıllık abonelik şeklinde çalışması. Hepsi aslında belli bir yerden sonra mutlaka ücretliye geçiyor. Ne kadar büyük olursa olsun geçiyor yani. Bir taraftan onların reklam gelirleri de var ama bugünkü reklam dönemi olsaydı, reklam sistemi gene o zaman da olsaydı çok daha kolay ayakta kalırdın diye düşünüyorum değil mi?
Aslında Groups'ta şöyle reklam modeli olabilirdi ama Groups'un şöyle bir sıkıntısı vardı reklamla ilgili. Kitapta buna değinmiyorum pek ama bizdeki net içerik yani grupların içeriği çok farklıydı. Yani ve hani içinde reklam kabul etmeyecek türde networkler de vardı.
Evet.
Dolayısıyla hani böyle bir bundle'ı satmak kolay değil. Böyle bir paketi satmak reklam Anladım. Verenlere ki bize bununla ilgili talepler geliyordu. Çünkü büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Çok büyük bir trafikten bahsediyorduk ama hani bunu bu şekilde satmak kolay değildi. Bizim orada çok kendi reklam takımımızın olması bunun üstüne uğraşmamız gerekiyordu. Yani bunu çok standart fon, işte evet. şeyle çalışayım atıyorum Google'la çalışayım onlar benim için satsınlar vesaire olabilecek bir şey değildi. Bu yüzden Facebook Anladım. Kendi takımını kurdu. Hani ki Facebook'ta içerikle ilgili çok onlar dikkatli gitmelerine rağmen hani orada çok kısıtlayıcı olmalarına rağmen ama Facebook'ta şimdiki şirketler hani WordPress olsun diğer birçok firma olsun hani Tumblr olsun vesaire ki o da zaten sonra WordPress'in
arasında
geçti. Yani onlarda da bizdeki gibi sıkıntılar olduğu için bu anlamda hani reklam anlamında her zaman otomatik de mesela o WordPress'in sahibi şirket onlar da yani reklamdan çok para kazanmadılar. Hala evet. da kazanmıyorlar. Daha çok hani abonelikten kazanıyorlar. Yani bizim orada biraz aslında modelimiz şeye benziyordu. Ki bizim Reddit'e biliyorsunuz.
Tabii.
Yani Reddit de bizim zaten o dönemde trafik anlamında biz her gün Alexa'dan ben gün takip ediyorum tabii. Şeyi geçmiştik. Reddit'ten daha Reddit'ten büyük trafiğimiz vardı. Biz de Reddit gibi nefesimizi tutabilseydik aslında hani çünkü orada yaptığımız şey nefesini tutmak. Hani çünkü reklamdan para kazanılmıyor o topluluk kişilerinden.
Güzel bir örneklem oldu bu evet.
Hani sonrasında şey yapılıyor para kazanılıyor. Biz evet. mesela abonelikle parayı döndürebilirdik. Reddit mesela bugün kendi içinde bir digital currency biliyorsun.
Evet, doğru.
O şekilde para kazanıyorlar. Yani bunun bir gün para kazandıracağı belliydi ama dediğim gibi yani ne kadar...
Nefesini ne kadar tutabiliyorsun aynen, meselesi. Aynen. Çok doğru. Evet bir taraftan burada kitapta da enteresan şeyler var. Mesela dijital dünyada son derece stratejik konumda olan sosyal ağlarda küresel bir fırsatı kaçırdığımızı biliyor muydunuz diye bir soru var mesela burada evet. arkasındaki yazıda. Bu doğru. Aslında biraz da buna da değinmiş oldun şimdi. Gerçekten öyle oldu değil mi? Yani o fırsatta aslında kaçtı ama kolay bir şey de değil.
Değil gerçekten evet. ama gerçekten çok da değerliydi bence. Yani çünkü küreselde bir markanın olması, sosyal anlamda olması, o data, o veri
evet.
bunlar çok değerliydi. Bu fırsatlar maalesef tabii, ben de çok istedim, çok çalıştım ama maalesef kaçırdık.
Evet şimdi burada güzel tabirler var. Bence unicorn tabiri bile ortada yokken 30 milyon dolarlık değer ulaşan bir Türk girişimi Groups. Böyle bakınca insan hakikaten üzülüyor. Yani dediğin çünkü çok doğru. Bugün artık unicornları duyuyoruz ediyoruz ama onların da işleri kolay değil ama bu bahsettiğimiz işte 2005'lerde başlayan işte 2014 mü? Evet yani müthiş mesela böyle bakınca şahane. Evet Filistin uzantısıyla Filistin adında savaşlarla değil teknolojiyle dünyayı duyurma yerinde aslında böylece hayata geçirmişsin. Ve bir taraftan da şey aslında bu da enteresan ki bahsederken de izleyicilerimiz bile hissedeceklerdir onu. Bu 15 yıllık bir girişim serüveni var. Coelho'nun simyacısı gibi böyle San Francisco İstanbul arasında neler yaşadığını da var. O peki çok zor olmuyor mu? Yani hem bir taraftan ayağını burada yani tamamen kopmuyorsun. Hem buradasın hem Amerika'dasın ve yani ilgili yerlerdesin. O nasıl peki? O nasıl yönetebiliyordun diyelim?
Yani şöyle aslında zordu tabii ki ama yani benim için şöyle yönetebildim bunu. Çok imkansız bir şey değil. Bunu hı-hı. yapan aslında çok hani İsrailli olsun, Avrupalı olsun girişimi var. Hani bir ayakları Silikon Vadisi'nde bir anda bir ayakları. Bu olabilen, yönetilebilen ve olması gereken de bence bir şey aslında bakarsanız. Ama oradaki zorluk tabii ki hani biraz kendi hayatınızdan fedakarlıkla bulunuyorsunuz. Benim durumumda mesela ben 20-30'lu yaşlarımı tamamen bununla geçirmiş bulundum.
Evet.
Biraz hani aileyi ihmal etmek durumunda kaldım vesaire. Yani kendinizden biraz ödün veriyorsunuz ama evet. Öyle bir negatifleri oluyor ama, ama hani olabilecek bir şey mi?
Olabilecek.
Gerçekten değer verdiğiniz, inandığınız bir sebep için evet olabilecek. Olması gereken bir
şey. Evet. Peki bu seninle beraber bu Türk girişimcilik ekosistemine nasıl bir etki yaptı? Yani bu, senin bu girişimin, bunu görenler, duyanlar, bir taraftan tabii bayan Türkiye'den de kesemiş olmanla nasıl bir etkisi oldu buradaki ekosisteme?
Yani hatırlıyorum San Francisco'ya bugün adını duyduğumuz birçok hani diğer Silikon Vadisi firma, o arkadaşlar San Francisco'ya ilk geldiklerinde görüştükleri kişi bendim. Hani ben onlara biraz... Hani yol yordam kendimce hani evet. Gösterdim hani tanıttım vesaire. Onlar da benim arkadaşlarım oldular.
Tevazu zamanlar, gösteriyor bu arada evet.
beraber zaman geçirdik vesaire. Hani dolayısıyla hani mutlaka bir ve onların hani söyledikleri şey tabii ki grup onlara ilham olmuştu. Bana özelde söyledikleri veya evet. yatırımcılarıma özelde söylediklerini duyduğum şey hani bu olmuş. Yani eğer öyle olduysa tabii ne ala yani birilerine ilham olabildiyse bu kitap da zaten aynen biraz onu hedefliyor. Yani başkalarına da ilham olsun. Çünkü hani eskisi kadar tabii ki grup aktif bir girişim olmadığı için hani
mutlaka ama tabii
haber sitelerinde vesaire adım duyurmuyor ama kitap olarak hani bunu bir dokümante etmiş olduk bu hikayeyi.
Çok güzel. Evet. Tarihe bir not olarak bence kalması açısından İnşallah. Çok önemli. Bir de burada enteresan bir şey var. One minute çıkışının bir girişimcinin hayatına iz düşünleri diye bir not var burada. Bu nasıl gerçekleşti?
Ya o şöyle.
Çünkü bugün de zannediyorum tabii. aslında olmayacak bir şey değil bu. Düşünüyorum. Yani şey değilse bu değilse de bir şekilde ülkelerin bulundukları taraf bazen aslında girişimleri de etkiliyor.
Etkiliyor. Yani o şöyle bir anı, onu şöyle açıklayayım. Biz o sıralar sene 2011'di yanlış hatırlamıyorsam. Tam Grups'un çıkış konuşmalarının yapıldığı çok hani her zaman olmuştu. Grups 2008'den itibaren Meetup olsun, Condé Nast olsun bunların hepsi kitapta da geçiyor zaten. Hep konuştuk o Reddit'i satın alan firma Condé Nast bizde de konuşmuştuk. Ama hani 2011 çok aktif olarak ve profesyonel olarak bir firmayla çalıştığımız, bir yatırım bankası firmasıyla çalıştığımız seneydi. O sırada dediğim gibi Şubat ayları, Mart ayları falan zaten şeydi o sene Facebook'ta vesaire görüştüğümüz zamanlardı ama yanlış hatırlamıyorsam ya Ekim ya Kasım ma geldiğimizde benim çalıştığım firmadaki görevli bana şey dedi yani Emre, bu olay olduktan sonra, Obama Barış olayından sonra ki ben hiç o sırada yani o tür şeylere bakacak
halde şey, değilsin tabii. Tabii yani. Tabii mümkün değil. Aklına gelmez değil yani. Mi? Doğru. Yani,
hayır Türkiye'deki haberlere falan bakamıyorum ben. Zaten evet. Grups'tan başımı kaldıramıyorum. Ama bana gelip söylediği şey şeydi yani. Emre dedi ben artık seni satamam. Niye?
İşte böyle. Çünkü bu, evet.
Okey falan şaşırdım böyle falan. Hani ne alaka falan diyorum kendi içimde ama.
Bugün de aslında bu gerçekleşebilir yani aslında girişimcilerin başına gelebilir. Ben bazen zaman zaman şunu duyuyorum. Mesela Türkiye'deki bir girişimde veya hani Orta Doğu olsun veya işte diğer dünyanın bu tarafına doğru geçmeye başladığın zaman diğer yatırım şirketlerin eskiden böyle şu an belki sen daha iyi cevap vereceksindir. Yani yatırım şirketler açısından bir anda değer düşüyor. Hani aynı bizim iş gücü gibi. Yani buraya gelip çok daha ucuza bir iş gücüyle yaptırabileceği bir iş var. O yüzden onu burada yaptırıp o tarafa diyelim ki export ediyor. Burada böyle yatırım şirketleri geldiği zaman da bu tip kararlarda ya değer düşürüyorlar. Belki dışarıda aynı sistem Amerika'da olsa ellerinde ona çok daha fazla para verecekken tabii ki fırsat olduğu için de böyle ama burada onu çok daha düşüğe kapatmayı veya bazen tercih etmemeyi tercih ediyorlar. Hala bu geçerli bir şey midir, savundur acaba?
Tabii yani şöyle diyeceğim. Makro dengeler yani genel olarak şunu diyebiliriz. Makro dengeler gerçekten çok etkiliyor startupları. Yani bizim o 2008'deki aslında fon edilmemizde de belki hani o sıradaki Amerika'daki dengeler o da etkili olmuştur. 2011'de bu olaylar hani Türkiye'deki
evet.
Ayrı bir negatif bir etkisi olmuştur. Makro çok her zaman etkiliyor. Girişimler için ise bulundukları tabii ki ülkedeki hukuk sistemi olsun şey olsun hani bunlara yatırımcı bir yere girerken mutlaka bunlara bakıyor. Hani orada evet, bir gerçekten evet. güvenilebileceğim hani tutarlı bir sistem var mı? Ya bakıyor. Hani bizdeki bir problem o sırada dediğim gibi o tutarlı bir sistem
tabii.
vesaire Lens değil.
Ziyade, evet evet doğru.
Ama hani evet daha farklı ama bu tür şeyler tabii ki her zaman denklemin içinde ve makro önemli. O yüzden yani benim startup CEO'larına verebileceğim buradan bir tavsiye de bu konuyla ilgili. Biraz da olsa hani biliyorum yani insan işinden çıkamıyorsa tamamen şeye fokus oluyorsunuz. Kendi girişimize fokus oluyorsunuz. Ama makrodaki dengeler şey oluyor.
Önem arz ediyor.
Çok önemli.
Peki bugün itibariyle mesela bir şirket böyle kuran birisi hangi ülkeyi tercih etse daha iyi? Mesela Estonya böyle öne çıkıyor. Estonya diyorum. Estonya'yı biliyorum. Estonya. Bunun gibi başka ülkeler var mı böyle? Yani aslında şu ülkelerde bu iş daha kolay olabilir. Hı. Daha iyi büyüme şansı olabilir dediğim şey var
biraz
mı?
Biraz alana bağlı. Yani benim gördüğüm şu anda yapay zeka firmaları mesela. Eğer bu kadar high-tech bir firma yapıyorsanız yani yapay zeka olmak zorunda değil ama
evet,
gerçekten çok high-techse. Bir Silikon Vadisi bağlantısı bence önemli. O şirketi orada Amerika'da kurmak da önemli. Ki Amerika'da şirket kurmak çok kolay. Ve çok maliyetsiz ve çok yönetmesi de kolay. O bir gerçek.
Çok iyi.
Ama mesela bakıyorsunuz kripto ile ilgili firmalara. Onlar genelde Amerika'da değil işte
Offshore'larda. Singapur'da doğru.
Türkiye'deki firmalarda da şey görüyorum ben. Yani Estonya dediğin gibi mantıklı. O da hem
evet. Vatandaşlık veriyor falan o yüzden.
Veren ve vergi oranlarının düşük olduğu bir yapı. Hani bunlar düşünülebilir ama Türkiye'de tabii iş yapıyorsanız hani Türkiye'de kurmanız da gene mümkün. O da bir alternatif ama
hani nereye iş yaptığınız veya amacınızın nereye doğru yönelik aynen. olduğu sonunda önemli. Yani Türkiye'desin zaten Türkiye'de yap bunu ama aynen. değilse.
Ama kripto işi ise atıyorum Singapur bunun için tercih ediliyor. Yoksa aynen Letonya olabilir ya da Amerika.
Evet. Şimdi ne görüyorsun peki? Yani şu anki fırsatlar hep böyle genelde bir hype dolaşıyor ediyor. Mesela işte Metaverse bundan 2 sene, 3 sene önce çok müthiş bir işte hype yarattı. Ama çok böyle sanki sonrasında ya bunun altı çok mu boşmuş gibi bir şey geldi. Şimdi yapay zekayı çok net olarak görüyoruz. Böyle yani gümbür gümbür geliyor her gün yeni. Tabii o son kullanıcı etkisini de görebiliyoruz. O yüzden biraz daha çok konuşuyoruz. Çünkü işte biz onu okuduğumuzda son kullanıcı bunu anlıyor. Belki B2B tarafında yani business tarafında da iş tarafında da aynı şekilde etki var ama son kullanıcıya bile etki edecek kadar yoğun bir şekilde var baskısı. Nasıl, ne diyorsun şu anki durum için?
Şu an ben 2018'den beri aslında bu konuda ben de yazıyorum özellikle yapay zeka ile ilgili. Çünkü ben de 2018'de sanırım gördüğüm zaman o son gelişmeleri.
2018 bu arada yani tabii erken işte girişimci olunca galiba böyle oluyor. 2018'de görmek çok daha önemli. Bundan yani 6 sene öncesinden bahsediyor. 6-7 sene öncesinden bahsediyor.
Stanford'da Andrew Benjamin'in bir dersi vardı. Ben ona katıldım hatta. O şeyi almıştım. Oradan bir sertifika almıştım. İyi. Çünkü benim üniversite yıllarında da aslında yapay zeka benim ilgi alanımdı.
Tamam.
O yüzden hani
şimdi oldu.
Yapay zeka kesinlikle yani tartışmasız inanılmaz büyüyecek ve yani teknolojide her şeyi çok değiştirecek bir alan. O kesinlikle büyük bir fırsat orada var. Oraya genç arkadaşların yatırım yapmasını hani fikri anlamda öneririm. Zaman geçirmelerini bu large language model dedikleri olaylarla ChatGPT'nin
evet.
Temelini oluşturan. Aynı zamanda ama sadece tabii tek fırsat o değil. Aynı zamanda hala o Metaverse'ün temelini oluşturan virtual reality, sanal gerçeklik alanında da bir fırsat var. O da çünkü bugün olmasa da bir 5 sene sonra, 10 sene sonra belki daha da yakın çünkü Apple'ın yeni gözlüğü çıkıyor. Önemli bir alan olacak. Dolayısıyla orada da o Unity denilen o framework kurcalanabilir. Bir genç arkadaş için önerebileceğim bir şey alan olur. Bitcoin de tabii hala fırsat. Yani Bitcoin olarak, teknoloji olarak, Bitcoin...
Blockchain olarak değil mi? Evet.
Blockchain...
Yani, daha çok aslında sen ikisini söylüyorsun.
Evet ama Bitcoin daha hani daha... Çünkü blok zincirinde diğer uygulamalarda pek başarı sağlanamadı bugüne dek. Çünkü performans problemleri var. Ama hani Bitcoin özelinde bir şeyler evet. olabilir. Bitcoin'u online kimlikle birleştirmek gibi alanlarda... bazı çalışmalar oluyor. Yani genel olarak ama orada Bitcoin özelinde şunu söyleyebilirim. Yani dağıtık internet yapılarına doğru bir geçiş var.
Evet, tamam.
Ve hani orada hatta sosyal ağlarda da orada bir şey var. Mastodon ve Fediverse denilen teknolojiler evet. var mesela. Bunları da arkadaşlarına bakmalarını öneririm. Yani bence bunlar hani önümüzdeki dönemdeki enteresan şeyler, trendler olacak, teknolojiler olacak.
Bunları takip etmelerinde fayda var. Bu alanlar üzerine çalışmalarında fayda var.
Aynen.
Peki son olarak şey sorayım. Şu an senin dikkatini çeken bu sosyal ağlar arasında ya şu iyi gidiyor. Mesela Şey sorayım. X nasıl gidiyor sence? Twitter malum işte X oldu. Nasıl yani, gidiyor? Nasıl görüyorsun sen gidişatını?
X ticari olarak iyi gitmediği konuşuluyor. Değerinin çok düştüğü, 15 milyar dolara kadar düştüğü, hani Elon Musk'ın aldığının çok daha düşük, altı bir seviyelere düştüğü konuşuluyor. Ama ona rağmen bence hala önemli. Özellikle politik konuşmalarda, politik kontekste çok başarılı bir platform olmaya devam ediyor bence Twitter. Ama bence sosyal ağların da geleceği dediğim gibi daha dağıtık olacak. Nitekim Facebook'un çıkarttığı, Instagram'ın ürünü olan o Threads,
evet.
O da mesela Mastodon'la beraber o Fediverse uyumlu olarak ortaya çıktı,
evet,
mesela.
Doğru aslında. Yani
dolayısıyla
o
orada bir gelecek
kaçtı, var. Doğru söylüyorsun.
Aynen. Yani ilerideki sosyal ağ yapısı şöyle olacak. Ben hani Emre et, atıyorum, Emre Sokulu et Twitter.com kullanıcısı.
Evet.
Ama aynı zamanda gidip işte seni işte Cem at Threads'de takip edebileceğim mesela.
Evet, evet.
Veya
Threads kullanıcısı olman gerekmeyecek.
Mastodon'un evet. Mesela Mastodon'un Türk şeyi bir tane insansı. Evet. Benim başlattığım bir tane. Kâr amacı gitmeyen bir geçim. Mesela Cem at Mastodon diyelim. Cem onu oradan takip edecek. Yani insanlar birbirini kendi sunucuları üzerinden takip edebileceği bir geleceğe doğru da bence ilerleyeceğiz. Çünkü kendi olmasa da yani daha niş şeylerde, instance'larda.
Peki Web3 için ne diyorsun? Yani Web3'te böyle bir şöyle bir senaryo kuruluyor. İşte mesela YouTube'da şimdi içerik üreticilerin bir kazandığı para var ama YouTube esas parayı alıyor ve sonrasında bir kısmını veriyor diyelim. Hı hı. Sanki Web3'te söylenen şey de şu. Web3 uygulamaları gelecek ve aslında o YouTube'un da aldığı kısmı sen içerik üretici olarak alabileceksin gibi bir durum söz konusu. Bu gerçekliğe dönüşebilir mi sence?
Aynen, bence dönüşecek ama zaman alacaktır. Yani Web 2.0'ın işte ilk zamanları gibi, yani bir 10 seneyi bulmuştu Web 2.0 şeyini duyduktan sonra Facebook'un o büyük patlamayı yapması, hani arasındaki dönem hani evet. Bir 10 seneyi buldu. Burada da bence bir daha ilk seneleri içindeyiz. Yani burada bir Bitcoin paralelinde bir İşte Fediverse yapısıyla beraber sosyal ağlarda böyle bir dönüşüm bence olacaktır ve içerik üreticiler buradan daha fazla gelir elde edebilecekler zaman içinde.
Hı
hı. Belki kripto formunda, belki başka bir formda. Ama buraya doğru bir gidiş var. İşte o yüzden zaten Mastodon'dan da zaman zaman bahsediyorum. Çünkü bence orada bu tür instance'lar, hani işte hani senin dahil olacağın instance'lar sana bu kripto hani ödemeleri sağlayacağı için hani
okay. Anladım.
Aynen.
Bu yüzden aslında bir kapı açılabilir buraya.
Aynen,
ve yani hala o da açılacak
ama zaman.
Evet. Şu an neyle uğraşıyorsun peki? Yani yakın gelecek için bir planın var mı?
Şu an şöyle
takip
şu
edelim.
Şu an bir venture studio yapısı kurdum ve burada bir sürü aslında fikri ve girişimi inkübe ediyoruz. Bunlardan bir tanesi işte az önce de sözü geçen Mastodon. O kar amacı gütmeyen biraz bir gelişim olarak, yani bir oluşum olarak düşünebilirsin. Mastodon'u aslında Türkçe diliyle ve Türkçe ara birimde insanlara sunuyoruz. Orada gelip hesap açabilirler ve bir nevi Twitter alternatifi gibi düşünebilirler bunu.
Ha, güzel.
Mastodon.org. Onun dışında Bitcoin ile ilgili bir cüzdan girişimimiz var. Bir tane yapay zeka ile ilgili şirket B2B çalışan bir Replace FAQ adında bir girişimimiz var ki o artık para kazanmaya da başladı aslında.
Aa, çok güzel. Belki bir sonraki sefer onu konuşuruz.
Onun dışında da birkaç tane daha böyle girişimler var. Bunların hepsini dediğim gibi inkübe ediyoruz ve
yine gelecek. Türkiye, yurt dışı ayakları...
Şirket yapıları genelde hepsi Amerika temelli. Hmm. Çünkü bunlar hepsi yani Mastodon dışında tabii. Mastodon'un bir şirket
evet,
yapısı da
zaten gerekiyor aslında, zaten değil
gerekmiyor. Mi? Ama hani şirket olanların aynen yapıları Amerika'da oluyorlar ama ekipler dağıtık oluyor. Yani hani benim son zaten bu grupsun son dönemlerinde de aslında deneyimsediğim, 2017'den sonra deneyimsediğim şey hep dağıtık ekiplerle çalışmak oldu.
Evet.
Yani hani uzaktan.
Pandemi döneminde belki biraz daha kolaylaştırdın.
Bize,
seninki aynen, bayağı eski ama sen herhalde pandemi dönemindeki araçlar biraz daha gelişince
aynen,
rahatlamış olabilirsin.
İyice
de rahatladım. Şimdi artık çok daha kolay çalışılabilir.
Aynen, o zaman daha da popülerize oldu ama ben istediğim gibi 2017-2018'i biraz otomatikin o WordPress'i yapan firmanın şeyiyle. Çünkü onlar 300 kişiyle bir baktım hani şey yapıyorlar, bu işi yönetebiliyorlar. Bir gün ofislerine gittim, bir baktım bomba. Hani San Francisco'nun en güzel köşesinde böyle Embarcadero üzerinde bir ofisleri var. Ofise gittim, kimse yok böyle koskoca yerde. Meğerse 300 kişi, herkes uzaktan çalışıyormuş. Yani adamlar bunu ilk o zamanlar başarılı yaptıklarını görünce ben kendi şirketimizde o zaman biz 8 kişiydik. Orada uygulamaya başladık. Ondan beri de öyle gidiyor yani açıkçası.
Çok güzel, çok güzel. Peki çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ağzına ederim. Sağlık, ayağına sağlık. Çok teşekkürler. Geldin, kırmadın bizi. Ve Groups'un hikayesini biraz da az çok senden dinlemiş olduk. Tekrar teşekkürler. Sevgili seyirciler, bugün Emre Sokullu ile beraberdik. Groups'un hikayesini dedik ama tabii çok daha fazla geçmişlik hikayesi vardı. Ve bir taraftan da kitapta da aslında çok daha fazlası var. Eğer siz de böyle bir girişimciliğiniz varsa, startup CEO'suysanız veya bu konulara merakınız varsa, ne gibi zorluklarla karşılaşabileceğinize dair aslında bilgileri, ipuçlarını bu kitapta bulabilirsiniz. Ben bazen şöyle, yani başkalarının yaptığı hataları tekrar yapma lüksü, bu çok lüks bir deneyim. O yüzden o deneyimin burada yazılmış hali var. Bunu deneyim okuyup en azından nasıl yol alabileceğinize dair fikir edinebilirsiniz. O yüzden bu kitabı da bize tavsiye etmiş olalım. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.